Ayrım 14, Hayalet, John Nesbo, sayfa 157. 13. Bölüm. Bütün gece yağmur yağmıştı ve Oslo Bölge Hapishanesi'nin önünde duran Harry, yeni bir yaprak tabakasının parkı ıslak, sarı muşamba gibi kaplamış olduğunu görebiliyordu. Havalimanından dosdoğru Raquel'in evine gittikten sonra pek uyumamıştı. Hans Christian gelmiş ve fazla itiraz etmeyip gitmişti. Sonra Raquel ile Harry çay içip Oleg'den bahsetmişlerdi, eski hayatlarından. Ama eskiden yaşayabilecekleri hayattan değil. Sabahın erken saatlerinde Raquel, Harry'nin Oleg'in odasında uyuyabileceğini söylemişti. Harry yatmadan önce Oleg'in bilgisayarını kullanarak Gothenburg'daki Avspor Köprüsü'nün altında cesedi bulunan polis memuruyla ilgili eski gazete haberlerini arayıp bulmuştu. Okudukları Cato'nun anlattıklarıyla örtüşüyordu. Sansasyonculuğuna asla taviz vermeyen Göteborg Stidningen'de yayımlanmış bir haberde de cesedi bulunan adamın yakıcı, yani suçluların aleyhindeki kanıtları yok eden biri olduğunu söylendiği yazılıydı. Raquel Harry'i yalnızca 2 saat önce buharı tüten bir fincan kahveyle ve fısıldayarak uyandırmıştı. Raquel eskiden bunu hep yapardı. Güne başlarken Harry ve Oleg ile fısıldayarak konuşurdu. Rüyalardan gerçekliğe geçişi kolaylaştırmak istercesine. Harry güvenlik kamerasına baktı. Hafif vızıltıyı duyunca da kapıyı iterek açtı. Sonra çabucak içeri girdi. Evrak çantasını herkes görsün diye kaldırdı ve yara izsiz yanağını çevirirken kimlik kartını tezgaha bıraktı. Hapishane görevlisi kadın başını kaldırıp bakmadan Hans Christian Simonsen diye mırıldanarak önündeki listeye göz gezdirdi. Burada evet, Oleg Fauke ile görüşmeye geldiniz.
Doğru dedi Harry.
Bir başka görevli onu koridorlardan ve hapishanenin ortasındaki üstü açık galeriden geçirdi. Sonbaharın ne kadar sıcak geçtiğinden bahsetti. Her kapı açışında iri anahtarlığındaki anahtarlar şıngırdıyordu. Rekreasyon salonundan geçtiler. Harry üzerinde 2 raket ve açık bir kitap bulunan bir pimpon masası, ayrıca bir somun kepekli ekmek, bir ekmek bıçağı ve çeşitli reçel kavanozları bulunan ufak bir mutfak gördü. Ama içeride mahkum yoktu. Beyaz bir kapının önünde durdular. Görevli kapıyı açtı.
''Hücre kapıları bu saatte açık oluyor sanıyordum.'' dedi Harry.
''Diğerleri açık ama bu mahkum 171'den yatıyor.'' dedi görevli. ''Günde sadece 1 saat çıkmasına izin var.''
''Diğerleri nerede peki?''
''Tanrı bilir, belki televizyonda yine Hustler kanalını açmışlardır.''
Görevli onu içeri alınca Harry kapı eşiğinde öylece durdu ve giderek daha uzaktan gelen ayak seslerinin kesilmesini bekledi. Hücre sıradandı, 10 metrekare. Yatak, dolap, masa ve sandalye, kitaplık, televizyon. Masada oturan Oleg şaşkınlıkla başını kaldırıp baktı.
''Benimle görüşmek istemişsin.'' dedi Harry.
''Bana ziyaretçi gelmesi yasak sanıyordum.'' dedi Oleg.
''Bu ziyaret değil, avukatınla görüşüyorsun.''
''Avukatımla mı?''
Harry başıyla onayladı. Oleg'in durumu kavradığını gözlerinden anladı. Zeki çocuk.
''Nasıl?''
''İşlediğin türden cinayetler yüksek güvenlikli hapishanede tutulmayı gerektirmiyor. Zor olmadı.'' Harry evrak çantasını açtı ve beyaz Game Boy'u çıkarıp Oleg'e uzattı. Oleg parmaklarını ekranda gezdirdi.
''Bunu nereden buldun?''
Harry delikanlının ciddi yüzünde hafif bir gülümseme belirdiğini görür gibi oldu.
''Pilli klasik model, Hong Kong'da buldum. Planım bir dahaki görüşmemizde seni Tetris'te hezimete uğratmakta.''
''Asla!'' Oleg güldü. ''Tetris'te de su altı yüzmede de yenemezsin beni.''
''Şu Frontier Lido'da yarıştığımız zamanı mı diyorsun?''
''Hatırladığım kadarıyla sana 1 metre fark atmıştım.''
''Hayır, 1 metre arkamdaydın, annem şahitti.''
Bir çuval inciri berbat etmemek için hiç kımıldamadan oturan Harry, Oleg'in yüzündeki neşeyi görmenin verdiği mutluluğun tadını çıkardı.
''Benimle ne hakkında görüşmek istemiştin Oleg?''
Oleg'in yüzü tekrar karardı. Game Boy'u evirip çevirdi, başlatma düğmesini arar gibiydi.
''Hiç acele etme Oleg, ama genellikle baştan başlamak en kolayıdır.''
Delikanlı başını kaldırıp Harry'e baktı.
''Sana güvenebilir miyim? Ne olursa olsun.''
Harry bir şey diyecek oldu ama vazgeçti. Başıyla onaylamakla yetindi.
''Bana şey bulmalısın.''
Harry kalbine bıçak saplanıp döndürülmüş gibi hissetti. Oleg'in ne diyeceğini biliyordu.
Burada sadece boy ve speed bulunuyor. Ama kemana ihtiyacım var. Bana yardım edebilir misin Harry?
Beni bu yüzden mi çağırdın?
Ziyaretçi yasağını delmeyi başaran tek kişi sensin. Oleg ciddi koyu gözleriyle Harry'e baktı. Alt göz kapağının hafifçe seyirmesi ne kadar çaresiz olduğunu gösterdi.
Bunu yapamayacağımı biliyorsun Oleg.
Tabii ki yapabilirsin. Hücre duvarları arasında Oleg'in sesi sert ve metalik geliyordu.
Torbacılık yaptığın kişiler sana temin edemez mi?
Torbacılık mı?
Bana yalan söyleme. Harry evrak çantasına sertçe vurdu. Valle Hovin'deki kilitli dolabında Arsenal tişörtü buldum.
Kapağını zorla mı?
Bunu da buldum. Harry aile fotoğrafını masanın üstüne attı. Fotoğraftaki kızın nerede olduğunu biliyor musun?
Kim?
Irene Hansen, kız arkadaşın.
Nereden?
Sizi Watch Tower'da birlikte görmüşler. Dolapta da yaban çiçeği kokulu bir kazak ve iki kişilik uyuşturucu malzemeleri vardı. Zulanı paylaşmak evli olup aynı yatakta yatmaktan daha mahremdir değil mi? Annen de seni şehirde gördüğünü, mutluluktan serseme dönmüş gibi göründüğünü söyledi.
Teşhisim şu, aşıksın.
Oleg'in Adem elması kalkıp indi.
Dedi Harry. Yerini bilmiyorum, tamam mı? Bir anda ortadan kayboldu. Belki yine ağabeyi götürmüştür. Belki bir yerlerde tedavi görüyordur. Belki de bir uçağa atlayıp bu boktan işlerden kaçmıştır.
Veya belki de haberler o kadar iyi değildir dedi Harry. Onu en son ne zaman gördün?
Hatırlamıyorum.
Saati saatini hatırlıyorsun.
Oleg gözlerini kapadı. 122 gün önce, Gusto meselesinden çok önce. Yani bu işle ne alakası var?
Hepsi birbiriyle bağlantılı Oleg. Cinayet beyaz balina gibi dikkat çeker. Bir insanın ortadan kaybolması da öyle. Bir beyaz balinayı iki kez gördüysen ikisi aynı balinadır. Dubai hakkında ne anlatabilirsin?
Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük şehri ama başkenti değil.
Neden onları koruyorsun Oleg? Bana söylemediğin ne?
Game Boy'un başlatma düğmesini bulan Oleg düğmeye basarak cihazı öne arkaya salladı. Sonra arkadaki pil kapağını çıkardı, masanın yanındaki metal çöp kutusunu açtı, pilleri oraya attı, ardından da oyuncağı Harry'e geri verdi.
Bozuk.
Harry Game Boy'a baktıktan sonra cihazı cebine koydu.
Bana keman getiremezsen buradaki katkılandırılmış boku enjekte etmek zorunda kalırım. Fentanil ve eroinden bahsedildiğini duydun mu hiç?
Fentanil kullanmak aşırı dozdan ölüme davetiye çıkarmaktır Oleg.
Evet, ben ölünce anneme bunu senin suçun olduğunu söyleyebilirsin.
Harry karşılık vermedi. Oleg'in zavallıca manipülasyon girişimi onu sinirlendirmemiş, delikanlıya sımsıkı sarılmak istemesine yol açmıştı.
Oleg'in bedeninde ve başının içinde verdiği mücadeleyi bilmek için Harry'nin onun gözlerindeki yaşları görmesine gerek yoktu. Delikanlının içini kemiren açlığı fiziksel olarak hissediyordu. Bunun ötesinde bir şey yoktu. Ne ahlak, ne sevgi, ne hatır. Oleg'in aklından çıkmayan tek bir düşünce vardı. Uyuşturucu kafası, yükselmek, huzur.
Harry bir keresinde eroin kullanmanın eşiğine gelmiş ama şans eseri zihni açılınca teklifi geri çevirmişti. Belki de bunu yapmasının sebebi alkolün hala başaramadığı şeyi, yani onu öldürme işini eroinin başaracağına emin olmasıydı. Belki de sebep bir kızın tek kullanışta bağımlı olduğunu, hayatında yaşadığı veya hayal ettiği hiçbir şeyin o hisse benzemediğini söylemesiydi. Belki de sebep Harry'nin Opsal'dan arkadaşının sırf toleransını sıfıra indirip ilk kez kullandığı zamanki kafasını tekrar yaşamak için tedavi görmesiydi. Bu arkadaşı 3 yaşındaki oğlunun uyluğunda aşı izi görünce ağlamaya başladığını, çünkü her şeyi feda etmeye gönüllü olmasına yol açacak kadar yoğun bir uyuşturucu arzusu duyduğunu ve klinikten çıkıp dosdoğru Plata'ya gitmek istediğini söylemişti.
''Bir anlaşma yapalım.'' dedi Harry, sesinin boğuk çıktığının farkındaydı. ''Sana istediğin şeyi getireyim, sen de bana bildiğin her şeyi anlat.''
''Harika.'' dedi Oleg.
Harry onun göz bebeklerinin büyüdüğünü gördü. Ağır eroin bağımlılarının, beyinlerinin bazı kısımlarının, henüz şırınganın iğnesi vücutlarına girmeden önce harekete geçtiğini, damarlarından birine eritilmiş toz zerk edilirken fiziksel olarak çoktan uyuşturucunun etkisini yaşamaya başladıklarını bir yerde okumuştu.
Şimdi Oleg'in beyninin bu kısımlarının konuştuğunu ve harika dışında verecek karşılıkları olmadığını da biliyordu. Bu karşılık ister yalan olsun ister doğru.
Ama sokaktan almak istemiyorum dedi Harry. Zulanda keman var mı?
Oleg bir an tereddüt eder gibi oldu. Zulanı gördün zaten. Harry bir eroin kullanıcısının hiçbir şeyi kutsal addetmediğinin doğru olmadığını bir kez daha hatırladı. Zula kutsaldı.
Yapma Oleg, başka kullanıcıların erişebileceği yerlerde uyuşturucu saklamazsın sen. Diğer Zulan, yedeklerin nerede?
Tek bir tane var.
Senden bir şey çalacak değilim.
Başka Zulam yok diyorum sana.
Harry onun yalan söylediğini sesinden anladı ama bu çok önemli değildi. Sadece Oleg'in o Zula'da kemanı olmadığını gösteriyordu muhtemelen.
Harry yarın tekrar gelirim diyerek kalkıp kapıyı çaldı ve beklemeye başladı ama kimse gelmedi. Sonunda Harry kapı kolunu çevirdi, kapı açıldı. Buranın yüksek güvenlikli bir hapishane olmadığı kesindi.
Harry geldiği yoldan döndü, koridorda kimse yoktu. Rekreasyon salonunda da.
Harry burada yiyeceklerin hala dışarıda durduğunu ama ekmek bıçağının kaldırılmış olduğunu fark etti.
Yürümeyi sürdürerek ünite kapısından galeriye geçerken bu kapının açık olmasına da şaşırdı.
Kilitli kapılarla ancak resepsiyon odasında karşılaştı. Bunu camın ardındaki hapishane görevlisine söyleyince kadın tek kaşını kaldırarak tepesindeki monitörlere göz attı.
Kimse buradan öteye gidemez zaten.
Ben hariç umarım.
Ha?
Hiç. Harry Park'ta Grönland Zlayret yönünde yaklaşık 100 metre yürümüşken bir şeyi fark etti. Boş odalar, açık kapılar, ekmek bıçağı.
Harry dona kaldı. Kalp atışları öyle hızlandı ki midesi bulandı. Bir kuşun şakıdığını duydu. Çim kokusu aldı. Sonra dönüp hapishaneye gerisin geri koştu. Korkudan ağzının kuruduğunu, kalbinin vücuduna adrenalin pompaladığını hissediyordu.
14. Bölüm. Keman Oslo üstünde asteroid çarpması etkisi yaratmıştı. Oleg meteorit ile göktaşı ve her an kafamıza düşebilecek başka şeyler arasında farkı bana açıklamıştı. Ve bu seferki asteroid ile kesinlikle dünyayı dümdüz edebilecek dev ve çirkin bir canavardı.
Aman ne demek istediğimi biliyorsun işte baba, gülme. Sabahtan akşama kadar 8'de 1'lik, çeyreklik, tam ve 5 gramlık mal satıyorduk. Şehir merkezine dengeler değişmişti, sonra fiyatı tekrar arttırdık. Kuyruklar daha da uzadı. Sonra fiyatı tekrar arttırdık. Kuyrukların uzunluğu değişmedi. Sonra fiyatı tekrar arttırdık. Bu sefer kıyamet koptu. Bir Kosovalı Arnavut çetesi borsa binasının arkasında ekibimizi soydu. Erketesiz çalışan o iki Estonyalı erkek kardeşi beyzbol sopaları ve muşnalarla dövdüler. Paralarını ve uyuşturucularını alıp kalça kemiklerini kırdılar. 2 gece sonra Prinsen sokağında Andre ile Peter'in günlük hasılatı almak için gelmelerinden 10 dakika önce bir Vietnam çetesi saldırıya geçti. Arka bahçede para adamıyla erketeye çaktırmadan torbacıya saldırdılar.
Sırada ne var diye beklemeye başladık biraz. Bu soru 2 gün sonra yanıtlandı.
Sabah erkenden kalkıp işe giden Oslolular kısık gözlü bir cesedin Sanner Köprüsü'ne halatla baş aşağı asılmış olduğunu gördüler. Sonra da polis geldi. Adam akıl hastası gibi giydirilmişti. Üstünde deri gömleği vardı. Ağzına da bez takılmıştı. Ayak bileklerine bağlanmış halat tam adamın başını suyun yukarısında uzun süre tutmasına imkan vermeyecek uzunluktaydı. Adamın karın kasları bir noktada pes etmiş olmalıydı. O akşam Oleg ile bana bir tabanca verildi. Tabanca Rus malıydı. Andrei bir tek Rus mallarına güvenirdi. Siyah Rus sigarası içer ve Rus malı cep telefonu kullanırdı.
Şaka yapmıyorum baba. Gresso Afrika kara ağacından üretilen pahalı lüks bir telefon.
Ama su geçirmez de anlaşılan. Çalıştırıldığında da sinyal göndermiyordu. Dolayısıyla polisler o telefonun izini süremiyordu.
Rus tabancalarını da yere göğe koyamazdı. Andrei bu tabancanın markasının Odessa olduğunu, Stechkin'in ucuz bir versiyonu olduğunu açıkladı. Bu iki marka hakkında herhangi bir şey biliyormuşuz gibi. Ama Odessa'nın özelliği resmen yaylım ateşi yapabilmesiydi. Şarjörü 20 Makarov mermi alabiliyordu. Kalibresi 9'a 18 milimetreydi. Andrei ile Peter ve bazı başkaları da bu silahtan kullanıyordu.
Andrei bize bir kutu mermi verdi ve şarjörü takmayı, emniyet mandalını kapatıp açmayı ve o tuhaf büyük ve kaba tabancayı kullanmayı öğretti. Karşımızdakini vurmak istiyorsak tabancayı sımsıkı tutup hedeflediğimiz noktanın biraz aşağısına nişan almamız gerektiğini söyledi. Asla başa ateş etmememiz gerekiyordu ki bunu tahmin etmiştik zaten. Gövdenin üst kısmındaki herhangi bir noktaya ateş etmeliydik. Yandaki küçük mandalı C'yi getirirsek tabanca yaylım ateşi yapardı. O zaman tetiği hafifçe çekmek, 3-4 mermi sıkmak için yeterliydi. Ama Andrei vakaların 10'da 9'unda sırf tabancayı göstermenin yeterli olduğu konusunda bizi temin etti. O gittikten sonra Oleg tabancanın bir Foo Fighters albümünün kapağındaki tabancaya benzediğini söyledi. Kimseyi vurmayacağını ve tabancayı çöpe atmamız gerektiğini de söyledi. Ben de tabancayı benim alacağımı söyledim. Gazeteler ortalığı ayağa kaldırdı. Çete savaşlarından, sokaklarda dökülen kanlardan, lanet olası LA'dan filan avaz avaz bahsedip duruyorlardı. Muhalif siyasetçiler de suç politikasının, uyuşturucu politikasının ve belediye meclisiyle başkanının başarısızlığından dem vuruyordu. Merkez partili birkaçık Oslo'nun başarısız bir şehir olduğunu ve ülkeyi rezil ettiğini, haritadan silinmesi gerektiğini söyledi. Polis şefi eleştiri oklarının başlıca hedefi oldu ama bildiğimiz gibi balık baştan kokar ve bir Somalilinin kabilesinden iki akrabasını platada güpegündüz vurup öldürmesinden sonra kimse tutuklanmayınca Ork Krim'in şefi istifasını verdi. Sosyal Hizmetler Müsteşarı ki aynı zamanda polis komisyonunun başkanıydı, suçun uyuşturucuların ve polisin temelde devletin sorumluluk alanında olduğunu ama Osloluların sokaklarda güvenle yürüyebilmelerini sağlamayı kendisinin görev bildiğini söyledi. Eksik olmasın, kadının arkasında da sekreteri duruyordu. Eski dostumun ta kendisiydi, M.S. Milf. Gayet ciddi bir iş kadını gibiydi. Gerçi ben ona bakınca jokey pantolonu dizlerine inmiş azgın bir kadın görüyordum sadece. Bir gece Andrei erken geldi ve o günlük işimizin bittiğini, onunla birlikte Blinder'ine gitmem gerektiğini söyledi. İhtiyar delikanlının evinin önünden dosdoğru geçince aklıma çok kötü düşünceler gelmeye başladı. Ama neyse ki Andrei komşu evin bahçesine saptı. Bu ev de ihtiyar delikanlınındı tabii. Andrei bana içeri kadar eşlik etti. Ev dışarıdan göründüğü kadar boş değildi. Boyası dökülen duvarların ve çatlak pencere camlarının ardında içerisi dayalı döşeliydi ve ısıtılıyordu. İhtiyar delikanlı duvarları yerden tavana dek kitap raflarıyla kaplı bir odada oturuyordu. Yerdeki büyük hoparlörlerde yüksek sesle klasik müzik çalıyordu. Odadaki diğer yegane koltuğa oturdu. Andrei de kapıyı arkasından kapayarak gitti. İhtiyar delikanlı elini dizime koyarak ''Benim için bir şey yapmanı istemeye karar verdim Guslu'' dedi. Kapalı kapıya göz attım. İhtiyar delikanlı ayağa kalkarak ''Savaştayız'' dedi. Raflara gidip kahverengi cildi lekeli kalın bir kitap çıkardı. ''Bu metin İsa'nın doğumundan 600 yıl önce yazıldı. Çince bilmediğimden Fransızca çevirisini aldım.'' Bu çeviri 200 yıldan uzun zaman önce Jean-Joseph Marie Amiot adlı bir Cizvit tarafından yapıldı. Açık arttırmada 190 bin kron verip aldım. Savaşta düşmanı kandırmakla ilgili olan bu kitap bu konuda en çok alıntı yapılan kitap aynı zamanda. Stalin, Hitler ve Bruce Lee'nin kitabı mukaddesiydi. Ve biliyor musun o kitabı bırakıp başka bir kitap aldı. Ben bunu yeğliyorum. Bu kitabı bana attı. Parlak mavi ciltli bu ince kitap yepyeniydi. İsmini okudum. Yeni başlayanlar için satranç. İhtiyar delikanlı 60 krona satılıyor dedi. Rok denen bir hamle yapacağız. Rok mu? Şah ile kalenin savunma amaçlı olarak yerlerinin değiştirilmesine denir. Bir ittifak kuracağız. Bir kaleyle mi? Belediye meclisi kalesiyle. Düşündüm. İhtiyar delikanlı belediye meclisi dedi. Sosyal Hizmetler Müsteşarı'nın Isabelle Skoyen diye bir sekreteri var. Bu kadın fiili olarak şehrin uyuşturucu politikasını belirliyor. Bir haber kaynağımdan edindiğim bilgilere göre bu kadın mükemmel, zeki, becerikli ve son derece hırslı. Haber kaynağımın dediğine göre sırf manşetlere düşebilecek bir yaşam tarzı olduğu için yükselemiyormuş. Elinde sonunda da manşetlere düşecek. Parti yapıyor, sözünü sakınmıyor ve Doğu Oslo ile Batı Oslo'da sevgilileri var. Gerçekten korkunç dedim.
İhtiyar delikanlı beni bakışlarıyla azarladıktan sonra söze devam etti. Babası Merkez Parti sözcüsüydü ama iç politikaya girmeye kalkınca kovdular. Kaynağımın dediğine göre Isabelle hedefleri konusunda babasına çekmiş ve onu bu hedeflere ulaştırma ihtimali en yüksek parti Sosyalist Parti olduğundan babasının küçük çiftçi partisinden ayrılmış. Kısacası Isabelle Skoyen tamamen kendi hedeflerini gözeten her konuda esnek biri. Dahası kendisi bekar ve ailesinden kalan çiftliği yüzünden borç batağında yüzüyor. Keman operasyonlarını yönetenlerden biriymişim gibi ne yapacağız peki diye sordun. İhtiyar delikanlı bu soru hoşuna gitmişçesine gülümsedi. Onu tehdit edip pazarlık masasına getireceğiz. Sonra da bizimle ortaklık kurmaya ikna edeceğiz. Tehdit işinden sen sorumlusun Guslu. Şimdi burada olmanın sebebi bu.
Ben mi? Bir kadın politikacıyı mı tehdit edeceğim?
Kesinlikle. Cinsel ilişki yaşadığım bir kadın politikacı bu Guslu. Büyük sosyal problemleri olan bir ergene cinsel tacizde bulunmak için mevkisini ve statüsünü kullanan bir meclis çalışanı.
Başta kulaklarıma inanamadım. Ta ki ihtiyar delikanlı ceket cebinden bir fotoğraf çıkarıp masaya önüme bırakana dek. Fotoğraf karartma camlı bir arabanın içinden çekilmiş gibiydi. Tolbu Galata'da çekilmiş bu fotoğrafta bir delikanlı bir Land Rover'a biniyordu. Aracın plakası görülüyordu, o delikanlı bendim. Araç da Isabelle Sköyen'e aitti.
Sırtımdan aşağı bir ürperti yayıldı. Nasıl öğrendin?
Gözümün bir süredir üstünde olduğunu söylemiştim. Senden istediğim şey Isabelle Sköyen'i cep telefonundan araman. Numarası sende vardır eminim. Ve basın için hazırladığımız bu hikayeyi ona anlatman. Sonra da üçümüz arasında yapılacak özel bir görüşme ayarlaman.
Pencereye gidip kasvetli havaya baktı. Randevu defterinde sana ayıracağı bir boşluk olduğunu göreceksin.
14. ayın sonu. Sayfa 168.